Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden merhabalar. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızla huzurlarınızdayız. Allah sıhhat afiyet verdi. Bu hafta da sizlere hitap edebilme imkanını bendenize bahşetti. Ne kadar şükretsek azdır. Kıymetli dostlar, bir önceki programımızda takip eden dostlarımız hemen hatırlayacaklardır. Efendim, bir klasik, çokça hatırlanması, üzerinde durulması gereken küçük ama bir o kadar kıymetli bir esere efendim başlangıç yapmıştım. Meşhur hatip filozof, antik Roma'da efendim bir bilge diyebileceğimiz o hikmet çizgisini efendim sürdüren büyük isimlerden biri Cicero. Cicero'nun ihtiyarlık eserinin ben erdem klasikleri manasında, çerçevesinde ele alınması gerektiğini yıllardır vurguluyorum, anlatıyorum. Yani erdemi, fazileti öğreneceğimiz, gerçekten ihtiyarlıkla güzelce yüzleşeceğimiz, ihtiyarlığa kendimizi hazırlamamızda bize epeyce bilgi, donanım, düşünce, hikmet sunan çok kıymetli bir eser. Bu esere zaten bir önceki programımız itibariyle bakarsanız anlayacaksınız. Orada ne kadar güzel, kıymetli noktalara değindiğini sizler de derk edeceksiniz, idrak edeceksiniz. Efendim, şimdi ihtiyarlığın sanıldığı gibi kötü değil. Aslında iyi bir gençliğin meyvesi olduğunu, dolayısıyla biz gençliğimizde ihtiyarlığa güzel bir zemin ihsar edersek, hazırlarsak çok güzel meyveler devşireceğimizi, efendim bir tiyatro gösterisini ön sıralardan izlemekle alacağımız zevk kadar arka sıralardan izlemenin de zevki olabileceğini anlamamız gerektiği hususunu vurgulamıştık. Maddi zevklere kölelikten, bağımlılıktan, boyunduruktan kurtulmak anlamında bir özgürleşmeyi, hürleşmeyi, ihtiyar gerçek asli manasıyla düşünürsek, hürleşmeyi de içinde barındırması itibariyle iyi bir ihtiyarlığın, düzgün bir ihtiyarlığın çok daha derinlikli, erdemli olduğunu söylemiştik. Efendim, ihtiyarlıkta hafızanın zayıflamasının bir efsane olduğunu, aslında kullanılan bir şeyin zayıflamasının imkanın olmadığını söylemiştik. Yani o beyin küçülüyor vesaire meselelerini lütfen bir kenara bırakınız. Kullanılması gerekiyor. Aktif ve güzel kullanılması gerekiyor. Evhamla, boş düşüncelerle, gereksiz yordamalarla, fikir yürütmelerle aklın, zihnin yorulmaması gerekiyor. Yani bir şeyi boşuna kullanmak, gereksiz kullanmak da yıpratmak anlamına geliyor. Dolayısıyla iyi yolda, güzel yolda kullanılması gerektiğini söylemiştik. Evet, şimdi pek çok örnek vermiştik ondan sonra ve koca bir devleti yıkanların çoğunlukla gençler olduğunu, gençlerin o tecrübesizlikleri, hevesleri, hırsları, kendilerindeki gereksiz fazla enerjiyi kontrol edememenin getirdiği akılsızlıkları, yani o enerji patlamalarının aklı nasıl manipüle ettiğini, ondan sonra bunun karşısında ihtiyarlığın nasıl bir dinginlik sağladığını, nasıl da teenniyle, nasıl da sükunetle ve derinlikle bakma imkanını insana sunduğunu, bunları ifade etmiştik, üzerinde durmuştuk. Tabii Cicero'nun ihtiyarlık eserinden hareketle. Bir daha hatırlatıyorum, Milli Eğitim Bakanlığı tercümesi, ben de çok eski, daha sonradan tercümeleri yapıldı mı bilmiyorum. Bendeniz 1991 yılında bir talebeyken bunu almış, okumuşum. Ondan sonra üzerinden geçmiş 25 sene. Evet, ondan sonra 90 yılında yayınlanmış zaten, baskı yılda öyleymiş. Ondan sonra tercüme genel olarak iyi. O teknik konulara çok girmiyorum. Bazı sıkıntılar olmakla beraber ne kadar olacak, bu kadar olur zaten diyoruz. Şimdi efendim, hafızanın zayıflamasının bir efsane olduğunu, işletmezsen yahut yaratılıştan ağır işliyorsa zayıflar elbette diye söylemiştik. Mezarlar üzerindeki yazıları okurken dedikleri gibi hafızamı kaybetmekten korkmam diyordu. Bu mezar okuma hafıza ilişkisinin bizim geleneğimizde de olduğunu, bugün bunun işte video izlemek, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan fotoğraf bakmak, sürekli levhalara bakmak, sürekli alışveriş sitelerinde dolaşmak şeklinde de uyarlanabileceğini, yani günümüzün mezar taşlarını okumanın günümüzde yeni güncellemelerle farklı okunabileceğini söylemiştim. Zihnimizi daha anlamlı, daha derinlikli kullanmak gerekir diye söylemiştim. Evet, ihtiyarların aklına hiçbir şeycik olmaz. Yeter ki gayret ve faaliyete devam etsinler. Söylemiştik bunu, ifade etmiştik. Efendim, şimdi diyor ki Cicero, ne kadar yaşarsa yaşasın, bir yıl daha yaşayabileceğini düşünmeyen var mıdır? Yani insanoğlu ne kadar yaşasa da daha fazla yaşamak ister. İnsanoğlunda çünkü bir ebediyet arzusu vardır. İnsan ebedi düşünmeden, hiçliği isteyerek ya da hiçlikle çıplak bir şekilde yüzleşerek yaşaması mümkün olan bir varlık değildir. İnsan hiçliğe razı değildir, yaşamak ister. Sürekli kendini kalıcı kılmak ister. Bu insandaki ebedileşme, sonsuzluğa olan açlığın göstergesidir aslında. Fakat diyor, uğraştıkları işlerden hiçbir fayda görmeyeceklerini bile bile didinenler de vardır. İnsanoğlunun böyle bir tarafı da vardır diye söylüyor. İnsanlar kendinden sonra geleceklere yarasın diye ağaç dikerler. Yani dedelerimizin diktiği ağaçların meyvelerini yiyoruz. Dedelerimiz belki yiyemediler. Değil mi efendim? Yani bu nedir? Kendinden sonrasına bir şeyler bırakabilme. Kendinden sonrasına bıraktıklarınla yaşamaya devam edebilme arzusu diye de aslında özetleyebiliriz. Gerçekten de çiftçi yaşlı olsa bile kimin için ekiyor diye sorana hiç tereddüt etmeden şu cevabı verir. Efendim, benden sonra yaşayacaklar için. Burada tabii başka ifadeler kullanılıyor. Roma tasavvuru içerisinde bendeniz uyarlıyorum. Bence böyle uyarlamak da lazımdır. Size bir örnek vereyim. Antik Yunan tercümeleri yapılırken bizim İslam alimleri mesela onların tanrılar dediği kendi tabii çok tanrıcı, putperest, pagan kültürü içerisinde ibareleri melekler diye tercüme etmişlerdir. Yani bu adaptasyonları yapmamız lazım. Kendi kültürümüze, irfanımıza, efendim kendi ilim kodlarımıza, inanç kodlarımıza uygun bir şekilde uyarlamamız lazım. Ben de bu geleneğin izinden yürüyorum ve böyle uyarlamalarla size takdim ediyorum. Şimdi efendim, aziz dostlar, insan çok yaşayınca görmek istemediği birçok şeyi görür diyor. Birçok şeye şahit oluruz. İstemediğimiz, aslında hafızamızdan şöyle bir sıkıp atmak istediğimiz, sanki bir kuru süngeri oraya koyup da içindekilerin hepsini emip atmak istediğimiz çok şey vardır ama bunları atamayız. Çok şey yaşayan çok şey görür. Öyle ama belki görmek istediği birçok şeyi de görmek zorunda insanoğlu ne yapar? Kalır. Hem istenmedik şeyler çok kere nerede başa gelir, ne zaman? Gençlikte. İstemediğimiz birçok bela, sıkıntı, musibet, dert, efendim kazası, ıvırı, zıvırı o gençliğin taşkın zamanlarında karşımıza gelir. Bence ihtiyarlıkta en acı şey diyor efendim, buradaki bir düşünür, o yaşa gelen insanların başlarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir. O yaşa gelen insanın yani başkasına, başkalarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir. Başkasına sıkıntı verdiğini hissetmeyecek şekilde bir hayata hazırlanmak lazımdır. Yani gençlik tarlamızı böyle ekmemiz lazımdır. Başkasına yük olmuyorum, başkasına sıkıntı vermiyorum duygusuyla yaşayabilecek bir hazırlığı gerçekleştirmek lazımdır. Evet, efendim, aslında diyor Cicero, ihtiyarların can sıktıklarını değil, hoşa gittiklerini söylemek daha doğru olur. Neden? Aklı başında ihtiyarlar, iyi mizaçlı gençlerden nasıl hoşlanır, gençler kendilerine itibar ve sevgi gösterdikleri zaman ihtiyarlığa nasıl daha kolay katlanırlarsa, buna karşılık gençler de ihtiyarların öğütlerini dinlemekten zevk alır ve onlar sayesinde fazilete, erdeme karşı bir heves duyarlar. Böyle ihtiyarlara can kurban, böyle ihtiyarlara ne yapılır? Fazlasıyla revaç gösterilir, ilgi gösterilir. Dolayısıyla ihtiyarların can sıkıcı olduğunu söylemek, bilhassa günümüz bu hız çağında efendim bir hastalık haline gelmiştir. Yani gençler arasında da böyle bir eğilim var maalesef. Şiddetle ve çabucak bu eğilimi terk etmeleri lazımdır. Yani akıllı uslu, anlamlı hayat yaşayan bir genç olmak istiyorlarsa ihtiyarların güzel yanlarından istifade etmeyi, onlarla vakit geçirebilmeyi bilmelidirler. Efendim lütfen yanlış anlaşılmasın. Mesela bendenizin arkadaşları gençlik yıllarından itibaren hep benden büyük insanlar olmuştur. Yani akranlarım da olmuştur ama genellikle ihtiyar dediğimiz, yaşlı dediğimiz insanlarla arkadaşlığım, dostluğum çok şey kazandırmıştır. İyi ki de olmuştur diyorum ve bunu kendi şahsiyet hanemde, kendi hayat hanemde bir artı olarak görüyorum. Bir fazlalık, güzellik olarak görüyorum ve iyi ki de olmuş diye düşünüyorum. Şimdi efendim, gençler ihtiyarlar sayesinde fazilete karşı bir heves duyarlar. Benim sizinle beraber bulunmaktan duyduğum zevk sizin duyduğunuz zevkten az değildir sanıyorum diye de kendisi ifade ediyor. Çünkü bu bir diyalog metni biliyorsunuz. Bu diyalog metninde Cicero'nun da kendi ifadelerini okuyoruz. Karşılıklı kahramanları, üç tane kahramanı konuştururken. Evet, görüyorsunuz ya. Uyuşuk ve hareketsiz olmak şöyle dursun, ihtiyarlar çalışkandırlar. Boş durdukları yoktur, hem de zorlu işler görürler. İnsan önceleri neyle uğraşmışsa elbet ihtiyarlığında da onunla uğraşır. Çoğu kere böyledir. Yani sen ömrün boyunca çiftçilikle uğraşmışsan ömrünün sonunda da çiftçilikle uğraşırsın genelde. Bedensel faaliyetler. Zihinsel faaliyetlerle uğraşmışsan ömrünün sonunda da kitap yazarsın. Efendim işte sohbetle vesaireyle meşgul olursun. Zihni veya bedeni faaliyetlere göre ihtiyarlığında da meşguliyetlerin devam eder. Efendim ya yeni şeyler öğrenenlere ne dersiniz diye soru soruyor. Mesela efendim Solon'un mısralarında ihtiyar olduğu halde her gün yeni bir şey öğreniyorum diye övündüğünü görürüz. O Solon'un meşhur ifadesidir biliyorsunuz. Her gün yeni bir şeyler öğrenerek yaşlanıyorum. Ne kadar güzel. Her gün yeni bir şey öğrenerek yaşlanıyorum. İşte bunu diyebiliyorsanız ihtiyarlığı hürlük anlamında karşılıyorsunuz, hürriyete doğru kanat açıyorsunuz demektir. Aksi halde sıkıcı, mızmız, geçimsiz, sıkıntılı, problemli bir ihtiyarlığa kendinizi hazırlıyorsunuz demektir. Evet, Sokrates'in sazla uğraştığını öğrendiğim zaman benim de o işi yapacağım geldi. Eskiler saz çalmasını öğrenirlerdi. Bakın enstrüman kullanıyor. Ondan sonra sazla değil ama hiç olmazsa Yunan edebiyatıyla uğraştım diye söylüyor Cicero. İhtiyarlık zamanlarında Yunan edebiyatıyla uğraşıyor. Dolayısıyla efendim öğrenmenin yaşı yok ifadesi boş bir ifade değildir. İnsanoğlu isterse ama öyle ama şöyle ama şu miktarda efendim şu belli bir miktarda hani şöyle olur böyle olur. Öğrenir, öğrenmeye devam eder. Evet. Yeni yetiştiğim sıralarda bir boğa yahut bir fil kadar kuvvetli olmak umurumda olmadığı gibi geçen programda da söylemiştim. Şimdi de gençlikteki kuvvetimi kaybetmişim. Efendim bu umurumda değil. İhtiyarlığın ikinci kötü tarafı buydu. Hani 1, 2, 3, 4 diye sayıyorduk. Ne demiştik? Fiziksel güç üzerine hayatını kurarsan, fiziksel gücün yüceltilmesi üzerine kendini yönlendirirsen bunu kaybettiğin zaman bu senin için büyük bir yıkım olacaktır. İhtiyarlığa da lanetler okumaya başlayacaksın. İhtiyarlığı kötüleyeceksin. Niye? Fiziksel güç itimi. Bu fıtri bir şey yani. Hayatın fıtri akışında olan bir şey. Ama diyor ben boğa kadar, fil kadar güçlü olmak diye bir şeyi kafaya takmadığım için, bunun üzerine de hayatımı kurmadığım için bu kaybolduğunda da üzülecek değil, umurumda değil. Evet, elinde olanı kullanmak gerek. Ve her ne işe girişirsen giriş, gücünün yetip yetmeyeceğini düşünmen lazım. Ölçüp tartıp bakman lazım. İhtiyarlara sakin ve durulmuş bir konuşma yakışır. Yani güç, kuvvetle beraber taşkın konuşmalar, taşkın ifadeler, taşkın yaklaşımlar ihtiyarlara yakışmaz diyor. Efendim, onların hitabında da güçten uzak durması, gereksiz güç gösterilerinden uzak durması gerektiğini söylüyor. Hitabet mevzuyla da bağlantı kuruyor. Ondan sonra hatibe gelince diyor, ihtiyarladığı zaman kudretinin azalmasından korkuyorum. Çünkü onun işi yalnız zeka işi değil, aynı zamanda nefes ve kuvvet işidir. Gerçi ak saçlı ihtiyarların sesine bilmem nasıl olur da bir canlılık gelir. Ben şimdiye kadar bunu kaybetmiş değilim diyor. Yaşımı da görüyorsunuz ihtiyarlık zamanında bunu yazıyor. Ama böyle olsa da ihtiyarlara sakin ve durulmuş bir konuşma yakışır. Konuşmasını bilen ve konuşmasını bilen bir ihtiyarın iyi hazırlanmış ve sakin sözleri çok kere dinleyicilere tesir eder. Evet, doğrudan tesir eder. Bu işi kendin de beceremezsen ondan sonra en azından diyor başkalarına yol gösterebilirsin. Başkalarının bu şekilde davranması yönünde onları yönlendirebilirsin. Öğrenmek hevesiyle dolu gençlerin. Aa, o gençler nerede aziz dostlar? Öğrenmek hevesiyle böyle gözleri pırıl pırıl, gönlü, kulağı, her şeyi açık, efendim aç, bilgiye, öğrenmeye aç gençler. Bugün için bize lazımdır efendim, üzerinde hassasiyetle duracağımız bir konudur diye söylüyoruz. Evet efendim, devamında diyor ki Cicero, ihtiyarların yeni yetişenlere ders verecek, onları yetiştirecek, onları içtimai hayata hazırlayacak ve sosyal hayatın vazifelerini öğretecek kuvvette olmadıklarını mı söyleyeceğiz? Efendim, böyle bir şey mümkün mü? Yani öğretme için bir enerji her zaman vardır. Paylaşmak için bir enerji her zaman vardır. Ve bundan da daha güzel bir iş olabilir mi? İnsanlara toplumsal vazifelerini, insani vazifelerini öğretmek gibi bir güzel iş var mıdır diye soruyor. Kuvvetleri azalsa, yok olsa bile hayırlı işler öğretenleri efendim bahtiyar sanmak, bahtiyar olmadıklarını sanmak doğru değildir diyor. Yani güzel işler öğreten insanların bir mutluluğu vardır. Başkalarının mutluluğuna vesile olan insanların bir mutluluğu vardır, bir saadeti vardır. Dolayısıyla onların bu saadetten uzak olduklarını düşünmemek lazımdır. Hem şüphe yok ki bu dermansızlık ihtiyarlıktan çok gençlikteki kabahatlerin bir neticesidir. Yeni yetişenlerin zevk düşkünlüğü ve taşkınlığı ihtiyarlığa miras olarak halsiz bir vücut bırakır. Çok güzel bir nokta bu. Evet, zevk düşmanı dediğimiz şey ne yapıyor? İhtiyarlıktaki halsizliğin sebebini oluşturuyor. Halsiz bir vücut bırakıyor. Ne diyor? İhtiyarlıktan çok gençlikteki kabahatlerin bir neticesi, yeni yetişenlerin zevke düşkünlüğü ve taşkınlığı ihtiyarlığa miras olarak halsiz bir vücut bırakır. İşte meselenin en güzel özet noktalarından bir tanesi budur sevgili dostlar. Evet, ihtiyarlığın uzun sürsün istiyorsan erken ihtiyarla tavsiyesinde bulunan o eski ve beğenilen atasözüne benim hiçbir zaman aklım yatmadı diyor. Evet, böyle bir atasözü varmış. Buna karşı bir eleştiri getiriyor Cicero. Vakitsiz ihtiyarlamaktansa ihtiyarlığım kısa sürsün daha iyi. Vakitsiz ihtiyarlamak, hani var ya erken ağardı saçlar meselesinde olduğu gibi. Şimdi bu vakitsiz ihtiyarlamanın suistimalat ile bağlantısı var. Yani aklını, kalbini, bedenini, enerjini, duygularını yerli yersiz, gereksiz harcadığın zaman, rezervleri erken tükettiğin zaman bu vakitsiz ihtiyarlamak dediğimiz ani düşüşü beraberine getiriyor. Çünkü kaynakları hor kullanıyorsun. Yani şehvetle, aşırı oburlukla, hırsla, kendi enerjini gereksiz fazla sarf etmekle, değersiz işlere lüzumundan fazla yoğunlaşmakla kendini ne yapıyorsun? Hor kullanıyorsun, mahvediyorsun ve rezervleri erkenden tüketiyorsun. Bu vakitsiz ihtiyarlamanın efendim sebebi. Dolayısıyla vakitsiz ihtiyarlamaktansa diyor, ihtiyarlığım kısa sürsün daha iyi. Evet, şimdi şimdiye kadar diyor, örnek veriyor kendisinden, beni görmek isteyen hiç kimseye işim var demedim. Halbuki kuvvetim her ikinizinkinden de azdır, hitap ettiği insanlara söylüyor. Evet, fakat diyor insanlar kuvvetini idare etmesini bilmeli. Ancak gücünün yettiği kadarına el atmalı. Yani bir koltukta 5 karpuz taşımamalı. Gereksiz, güçlü, güç gerektiren, insanı perişan edecek şeylere bir anda balıklama dalmamalı. İşte böyle olursa insan eski kuvvetim kalmadı diye hayıflanmaz. Niye? Gereksiz güç gerektiren, yani senin fevkinde güç iyice gerektiren hususlara sen efendim dalmazsan, atlamazsan fazlasıyla güç sarf etmen de gerekmeyecek. Evet, hayıflanmaz. Dediklerine göre Milon efendim Olimpia meydanına omuzlarında canlı bir öküzle girmiş. Sana böyle bir vücut kuvvetinin mi yoksa Pitagoras'taki o meşhur filozof Pitagoras'ı hatırlayınız. Pitagoras'taki zeka kudretinin mi verilmesini isterdin? Şimdi efendim bu Milon'la ilgili bir notumuz var. Milon kim onu bir hatırlayalım. Krotonlu Milon'un çok kuvvetli ve iştahlı oluşuna dair birçok hikayeler anlatılır. Bazılarına göre Milon Pitagoras'ın talebelerindendir ama çok güçlü, kuvvetli, gücüyle ön plana çıkan bir adammış. Pitagoras ise biliyorsunuz zekasıyla ön plana çıkan bir antik çağ filozofu. Evet, bir daha tekrarlayalım burayı. Efendim, yani Milon'un sırtında bir Olimpia meydanına omuzlarında canlı bir öküzle girmiş diyor. Sonra böyle bir vücut kuvvetinin mi yoksa Pitagoras'taki zeka kudretinin mi sana verilmesini isterdim? Bunu sorgula diyor. Evet. Her neyse bu nimet elindeyken istifade et. Elden gittikten sonra onu arama. Yok eğer delikanlıların çokluğu, yaşları biraz ilerlemiş olanların delikanlılık çağını aramaları doğru ise o başka. Yani bu doğru mu bunu sorgulamamız lazım. Hani gençlik özentisi içerisindeki insanların çokluğu, kendini delikanlı gibi sürekli sunmaya çalışan, efendim yaşını bir türlü kabullenmeyen, olduğundan farklı görünmek için değişik komik tavırlar içine giren insanların çokluğu bir erdem midir? Bunu sorgulamak lazım diyor. Ömrün gidişi bellidir. Tabiatın çizdiği bir yol vardır. İnsan hayatının çizdiği bir yol vardır. Basit bir yol. Ve her çağın kendine göre bir hali vardır. Çocuklarda zayıflık, yetişkinlerde taşkınlık, orta yaşlılarda ağırbaşlılık, ihtiyarlarda olgunluk fıtri ve tabidir. Bu haldir. Bunları zamanında kabul etmek lazımdır. Kabul. En önemli mesele kabul aziz dostlar. İnsanın depresyonu, acıları, psikolojik sorunları, psikolojik direncinin zayıflamasının en önemli sebeplerinden biri kabul etmemek. Yani doğal, fıtri akışı kabullenmiyorsun. Buna karşı baş kaldırıyorsun. Ondan sonra bunu tersine çevirmeye çalışıyorsun. Irmağı tersine akıtmak gibi beyhude bir çaba. Kendini manevi anlamda, psikolojik anlamda da fazlasıyla ne yapıyorsun? Yoruyorsun. Dedeni misafir etmiş olan efendim bu dünya seni de aynı şekilde misafir edecek. Sen de o doğal akışında bir dede olmaya doğru, bir nine olmaya doğru ilerleyeceksin. Demek ki talim yani eğitim, terbiye ve ölçülü yaşama, dengeli yaşamayla insan ihtiyarlayınca bile eski kuvvetinden birazını muhafaza edebiliyor. Burada iki şart var. Talim ve ölçülü yaşama. Talim nedir? Aklın, kalbin sürekli terbiye ile meşgul olmasıdır. Hem de biraz vücudun da idmanını ihmal etmemektir. Biz hatırlarsanız 3 tane talimden, daha idmandan bahsediyorduk. Aklın idmanı, ilim, fikir ve zikir. Kalbin idmanı, duyguların sürekli çalışması. Ondan sonra Allah'ı anması ve duyguların aktif tutulması. Ondan sonra bedenin idmanı ise efendim ibadetle, sporla, hareketle meşgul olmasıdır. Fakat lüzumundan fazla aşırı yıpratılmamasıdır. Örneğin işte profesyonel sporcularda biliyorsunuz bir insanın ömrü boyunca yürümesi için verilen bağ, doku, kas vesaire yapısı çok hızlı bir şekilde tüketildiğinde bir bakıyorsunuz ki erkenden kaslar iflas edebiliyor. Çünkü birisinin 50 yılda kullanmak için efendim sarf edeceği enerjiyi, yapıyı, o yıpranma payını siz kısa süreye indirgediğiniz zaman bir anda durum değişebiliyor. İhtiyarların kuvveti mi yoktur? İhtiyarların kuvvetli olmaları istenmiyor ki. Onların akıl ve kalpçe kuvvetli olmaları bize ne yapacaktır? Yetecektir. Hem yalnız vücuda değil, asıl zihne ve ruha itina göstermelidir. Yani günümüzde ise tam tersi, bedenini koru efendim, o biliyorsunuz diyet reçeteleri, her şeyi bir diyet kültürü içerisinde algılamalar. Aman Allah'ım, ne ızdıraptır o, ne işkencedir. A vitamini, B vitamini, C vitamini, ay şu kadar kalori, şunu yersen bu kadar kalori, bunu alırsan bilmem mineral alacaksın, şunu alacaksın, almayacaksın. Her şeyi bir vitamin, mineral haline dönüştürmek, kalori gibi görme, onların bir nimet olduğunu, Allah'ın bize bir ikramı olduğunu vesaire hiç idrake getirmeme. Yani ben öyle bir gözlük giydirdiğini düşünüyorum ki bu diyet kültürünün, insanlar her şeyi bir kalori gibi algılamaya başlıyor. Her şeyi bir vitamin gibi algılamaya başlıyor filan. Protein gibi algılıyor, bilmem yağ gibi algılıyor. Nimet. Kardeşim sen bir nimete muhatap oluyorsun. Elma yerken bilmem şu kadar protein, bilmem şu kadar vitamin vesaire işte ya C vitamini yemiyorsun. Nimet yiyorsun. Yani son derece ladini, ondan sonra son derece seküler, Allahsız bir bakışı bizim gözümüze ne yapıyor? Yerleştiriyor. Buna dikkat etmek lazımdır. Yani diyetin bedensel tehlikeleri bir tarafa, manevi tehlikeleri vardır. Bu bir kültürdür. Bu kültürü iyi okumak lazım. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz aslında bir çılgınlık bu. Medya diliyle de bu çılgınlık insanlara yayılıyor. Yayılıyor. Herkes bununla oturup bununla kalkıyor. Şimdi İslami medya denilen programlarda böyle başörtülü ablalarımız filan oturup bunları konuşuyorlar. Ne kadar rezalet. Yani bu nasıl izah edilebilir? Ondan sonra bık bık bir araya gelip aynen diğer kanallarda yapıldığı gibi bunu sadece bir form farklılığı olmak üzere aynen konuşuyorlar. Yani kullandıkları dil daha dini, seküler, Allahsız bir dil. Varlığa, eşyaya, nimete, efendim yaratılışa böyle bir dille, böyle bir üslupla yaklaşmak hiçbir şekilde izah edilemez. Yani bunu bir sosyal sorun, itikadi problem olarak görüyorum. O yüzden paylaşmak istedim, sizlere aktarmak istedim. Evet, hem yalnız vücuda değil, asıl zihne ve ruha itina göstermek lazımdır. Çünkü yağsız kalan lambanın söndüğü gibi ruh ve zihin de beslenmezse harap olur. Fazla yorucu olan bir talim şüphesiz vücudu ağırlaştırır. Zihin ise işletilirse çevikleşir, atılganlaşır. Evet, yay gibi gergin bir zeka oluşur. Efendim sarsaklığını ortadan kaldırır, gereksiz hantallıklarından kurtulur ondan sonra. Taşkınlık ve zevk düşkünlüğünün ihtiyarlardan çok gençlerde, fakat gençlerin hepsinde değil, ahlakı şöyle böyle olanlarda, yarım eksik kırık olanlarda görülen kusurlar olduğu gibi, genellikle bunaklık denilen ihtiyarlara has aptallık da her ihtiyarda değil, hafif akıllı ihtiyarlarda olur diyor Cicero. Hafif akıllı ihtiyarlar. Evet. Dolayısıyla evindekilerden yalnız saygı görmekle kalmaz erdemi yerinde olan ihtiyar, onlara, evdekilere ne yapar? Bir üst konumda yönlendirici de olur ve herkes onlardan saygıyla aslında bahsederler. Saygıyla onların önünde eğilirler diyor. Yeter ki böyle bir ihtiyarlığı karşılasınlar diyor. Evet. Yunan edebiyatıyla çok uğraşıyorum diyor. Hafızamı işletmek için Pitagorasçılar gibi gündüzleri her dediğim, her duyduğum, her yaptığım şeyi akşamları aklımdan geçiriyorum. Pitagorasçılar arasında böyle bir talim vardı efendim. Yani akşam gün bitiminde gün boyu yaptıklarını şöyle bir tadad ederlerdi. Zihinlerinden geçirirlerdi, hatırlarlardı. Böylece hafızayı bir daha tazelemiş olurlardı. Çift kayıt yapıyorlar yani. İşlemin üzerinden bir daha geçiyorlar. Bu ne yapıyor? Onların hafızasının canlı tutulmasında müthiş bir iş görüyor. Ruhun yapacağı idman budur diyor. Zihnin tutacağı yol budur diyor. Evet, hafızayı işletmek bu şekilde olur diyor. Evet, şimdi gelelim başka bir noktaya. Biliyorsunuz ihtiyarla üçüncü bir itiraz noktası daha vardı. Onu da çalışalım. Sonra da programımızı bugün nihayetlendirmiş olalım. Şimdi efendim, ihtiyarlığa buldukları üçüncü kusur zevklerden mahrum olma meselesi. Yani ihtiyarlık bizi zevklerden mahrum ediyor. Eğer yaşlılık bizden gençliğin, o en kötü kusurunu uzaklaştırıyorsa, geçen programda biraz hatırlatmıştım size, ne büyük bir iyilik ediyor. Değerli gençler, büyük ve ünlü adamlara bakın, onların zevkleri karşısında hürleştiklerini göreceksiniz. Efendim, meşhur adamlardan birine göre maddi zevkler, tabiatın insanlara, yaratılışın insanlara verdiği en meşhum hastalıklardan, sıkıntılardan biridir. Maddi zevkler meşhum bir beladır demişlerdir hatta. Ben şöyle uyarlıyorum bunu efendim. Maddi zevklere müptelalık, yok da maddi zevkleri kifayet miktarı bir nimet olarak ölçüyü kaçırmadan, israf etmeden tatmak ayrı bir şey. Bunlar bize tadalım diye verilmiş. Yani ama bunları bağımlılığa dönüştürmek ayrı bir şey. Dolayısıyla maddi zevklere müptelalık ve bağımlılık bir meş'um beladır diye ifade ediyoruz. Evet. Bu maddi zevki elde etmek için doymak bilmez arzular, düşünce ve itidalden uzak olarak alevlenir. Vatana ihanet etmeler, devleti yıkmalar, düşmanlarla gizli görüşmeler hep ondan çıkar. Bak, maddi zevklere müptelalık. Hükmetme arzusu da bir maddi zevktir. Kontrol altına alma arzusu da bir maddi zevktir. İnsanlar üzerinde hüküm kurmak, aklen başka şekillerde, bu da bir maddi zevktir. Ne yapar? Düşmanlarla gizli görüşmeler hep ondan çıkar. Şehvetin göze aldırmadığı hiçbir cürüm yoktur. Şehvet arzu demektir efendim. Arzuladığımız her şey şehvettir. Şehveti sadece cinsel anlamda anlamayacağız diye daha önce söylemiştim. Hiçbir şehvetin göze aldıramayacağı hiçbir kötü hareket yoktur. İnsanlar fuhuş, zina ve buna benzer her rezaleti şehvetin cazibesine kapılarak yaparlar ve hayallerinde onu süslerler. Yani şöyle olursa, şunda olursa, şununla olursa şöyle olacak diye bir kurguyla hareket ederler. Evet, başka sebeplerle değil. Yani bu cazibeye kapılarak yapıyorlar. İster yaratılış, ister efendim insanoğluna her şeyden üstün olan, üstünlük getiren akıl verilirken, şehvetin bunun karşısında bir armağan olarak verilip verilmediğini sorgulamak gerekir diyor. Yani insana yaratılışı, aklı bir armağandır ama şehvet eğer bir tutkuyla insanı sarıp sarmalarsa bir armağan olmaktan çıkar, bir tutsaklık, bir rezalet vesilesi haline gelebilir diyor. Şehvet akla en büyük düşmandır diye ifade ediyor. Tutkular ve bunlarla tutuklu olmak aklın en büyük düşmanıdır. Evet, ve bununla ilgili tabii o dönemden örnekler veriyor. Şehvetin hüküm sürdüğü yerde fazilet tuturamaz. Yani bir insanda şehvet odaklı yaşama varsa, tutkulara bağımlılık varsa, o insandan fazilet bekleyemezsiniz, rezilet beklersiniz. Olacak olan budur, varacağı nokta budur. Evet, çünkü bu şehvet ve arzular şiddetli ve sürekli olursa, ruhun bütün ışığını söndürür. Ruh, yani menfezleri, pencereleri kapanır. İçeride zindanda bir köle gibi ışıksız kalır. Efendim, mahkum olur, mahpus olur. Orada çığlıklar atar ve kendisi yani bir yol bulamaz. O ruhun boğuluşu insanda psikiyatrik, psikolojik rahatsızlıklar şeklinde tecelli eder, gösterir kendisini. Beden kafesinde mahpus olmak bizim sufiler tarafından kullanılan bir mecazdır. Bu manada söylerler. Ruhun ışığını kaybetmesi, menfezlerin tıkanması manasında söylerler. Size şunu anlatmak istiyorum diyor Cicero. Biz de dinliyoruz. Madem ki muhakeme ile, akıl ile zevk arzusunu kendimizden uzak tutamıyoruz. Yani sırf akıl yürütmeyle şehvete karşı galip gelemiyoruz. İstediğin kadar bil, yani başka terbiye sistemleriyle şehvet üzerinde hakim olma sistemi, yapısı, alışkanlığı geliştirememişsen, sırf muhakeme ile akıl ve zevke galip gelemiyoruz. Madem ki gelemiyoruz, akıl ve zevk arzusunu kendimizden madem ki uzak tutamıyoruz akılla, doğru olmayan bir şeyin önüne geçtiği için ihtiyarlığa karşı büyük bir minnettarlık duymamız lazım. Ha, bedensel olarak yapamıyorsun ama bu dilinde, gözünde, sürekli aklında ise bu doğadan iyi bir ihtiyarlık değil yani. Adam bir şeyi, o maddi zevkleri maddi olarak belki yapamıyor ama bu sefer diliyle sürekli bunları dillendiriyor. Zihninde dolaştırıyor. Her şeyi oraya bağlıyor. Zihni, aklı, kalbi bunlarla lebalep dolu. Bu da hayırlı bir ihtiyarlık değil zaten. Çünkü zevk arzusu insanda düşünce bırakmaz. Muhakemenin düşmanıdır. Hem tabir caiz ise aklın gözlerini kör eder ve fazilete hiçbir ilgi bırakmaz. Faziletle de ilgisi yoktur diye net bir şekilde bu bahsi de efendim ifade ediyor, ortaya koyuyor. Muhakkak ki tabiatın güzel, şerefli bir şey vardır efendim. Bu şey kendisi için istenir. Yani tabiatımızda bu var. Bazı arzuları talep etmek var. Bazı zevklerden tatma eğilim var. Ama insan olan aslında maddi zevkleri küçümser, küçümsemelidir. Manevi zevklerini ön plana çıkarmalıdır. Ruhun zevklerine, zevk-i selime ne yapmalıdır? Yönelmelidir, itibar etmelidir diye de ifade etmişlerdir. İhtiyarlar ziyafetlerden efendim daha güzeldir diyor. Yani ihtiyarların sunacağı size manevi ziyafetler maddi ziyafetlerden daha güzeldir diye bir bağlantı kuruyor. Efendim ihtiyarlar ziyafetlerden, güzel sofralardan, sık sık kadeh boşaltmaktan daha öncelikli algılanmalıdır diye bir bağlantı kuruyor. Efendim sarhoşluktan, hazımsızlıktan, uykusuzluktan uzak durmamız gerektiğini, ihtiyarlığın bize bunu fıtri akışı içerisinde temin ettiğini zaten söylüyor. O yüzden tekrar minnettar kalmamız gerektiğini söylüyor. Zevkin tadına kolay kolay doyamadığımıza göre ona ihtiyarlayınca biraz yer vermek gerekiyorsa, Platon efendim büyük bir buluşla zevke kötülüklerin yemi demişti. Yani bütün kötülüklerin yemi. O yeme talip olduğunda kötülüğün ağına düşüyorsun. Öyle diyor Platon. Çünkü şüphe yok ki insanlar yemle yakalanan balıklar gibi zevke kapılıp kötülüğe sürüklenirler. Oltanın ucundaki yem zevktir, kötülüklerin yemi maddi zevklere müptelalıktır. Zengin sofralarda bol bol yiyip içmekten çekinsek bile mütevazı sofralardan pekala biz ihtiyarlar da zevk alabiliriz. Çocukluğumda Kartacalıları deniz savaşında ilk defa yenen, ondan sonra Delius yemekten sonra evine döndüğü zaman onu sık sık görürdüm diyor. Yanında mumların, flüt çalan birinin bulunması hoşuna giderdi. Ondan sonra ve böylece yani büyük şaşalı gösterilerden ziyade mütevazı gösterileri daha çok önemserdi. Ziyafetlerde de maddi zevklerden çok arkadaşlarımla beraber olmaya, sohbete değer veririm diyor. Yani bir ziyafete katılacaksan bile maddi zevkten ziyade sohbet, muhabbet, paylaşım. Dedelerimiz iyi etmişler de arkadaşları bir araya toplayan sofralara efendim önem vermişler ve bunları temin etmişler. Öyle ya, insan beraber yemek yedikleriyle beraber yaşar. Bu da insan için çok büyük imkanlardan biridir diye bizimle paylaşıyor ve meseleyi sohbet meselesine bağlıyor. Başka noktalarla da bağlantı kurmamız için göndermeler yapıyor. Demek ki efendim bir program daha yapacağız gibi gözüküyor. Çünkü çok mühim anekdotlar almışım, notlar almışım. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edeceğiz. Yeni bir başlangıç yaparsak epeyce gitmemiz lazım. 20-25 dakika konuşmamız lazım. Şu anda burada bitirmek durumundayız. Aziz dostlar, hepinize muhabbetlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İlim ve faziletle her gün bir şeyler öğrenerek yaşlanalım inşallah diyorum. Hoşçakalınız.